Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, İman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadir Bayramı özel programı.
Kadir, velayetin daima kaynayan pınarıdır. Kadir-i Hum'un sıcak yüreğinden Resulullah ve pak hanedanının sevenlerin sevgi bardağına doğru caridir. Kadir her türlü takdiri hak eder. Çünkü vahiy onunla süslendi ve Muhammed onunla bezendi ve İslam ondan çıktı. Kadir, Bedir ve Uhud'un tesviri ve Sıffin ve Nehrivan'ın nazil oluşunun şanıdır. Bedir, adalet istiyordu. Uhud, cesaret arzusundaydı. Hayber, sadakati izlemeyi temenni ediyordu. Ve Kadir, tüm o dualara söylenen amindi. Kadir, insanın günüdür. Kadir, Muhammed'in risaletinin, Ali'nin velayetinde devamıdır. Kadir, ahit ve misak ve sözleşmedir. Kadir, adalet ve rehberlik bayramıdır. İmamet ve velayet bayramı tüm aşıklara kutlu olsun.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicretin 10. yılında hac farizesini yerine getirdi ve ardından Medine'ye doğru yola çıktı. Zilhicce'nin 18. günüydü ve birçok kafile Allah Resulü'nden önde giderken bazıları da o hazretin ardından geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kadir-i Hum adıyla anılan yere geldi. Allah Resulü ilahi fermanı gereğince tüm hacılara durmalarını, önden gidenlerin geri gelmelerini ve arkadan gelenlerin de beklenilmesini emretti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem develerin sırtına konan sepetlerden kurulan bir yere çıktı ve ilkin Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra ardından yakında onların arasından ayrılacağını haber verdi. Resulullah daha sonra kalabalıktan risaletini nasıl tebliğ ettiğini şehadet getirmelerini istedi. Kalabalık da şöyle haykırdı: "Senin hak mesajını tebliğ ettiğini, nasihat ettiğini ve cihat ettiğini şehadet getiriyoruz. Allah sana iyi mükafat versin." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu sözlerin ardından ümmet arasındaki yüce konumundan söz etti ve kalabalıktan şehadet istedi ve hepsinden tek ses karşılığını duyunca Hazreti Ali aleyhisselamın elini tuttu ve muhteşem ve yüksek bir sesle şöyle buyurdu: "Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır." Ve bu cümleyi 3 kez tekrarladı. Ve onun velayetini benimseyenler ve ona yardımcı olanlar için dua etti.
İslam peygamberi birçok kez Hazreti Ali aleyhisselamın manevi konumuna işaret ederek o hazretin faziletlerine ve kendisinin vasiyi olduğuna vurgu yapmıştır. Allah Resulü bir keresinde kızı Fatıma'ya şöyle buyurmuştur: "Ey Fatıma, acaba seni İslam'ı başkalarından önde ve bilimi başkalarından fazla olan birine eş yaptığım için hoşnut değil misin? Gerçekten Yüce Allah yer halkına ilgi buyurdu ve aralarından babanı seçerek onu peygamber yaptı. Daha sonra tekrar onlara ilgi buyurdu ve onların arasından kocanı seçti ve onu benim vasim olarak belirledi." Allah Resulü şöyle devam ediyor: "Ey Fatıma, gerçekten Ali'de öyle faziletler vardır ki başka hiç kimse de yoktur. Sen cennet kadınlarının efendisi, onun eşisin. iki rahmet ve iki neticeyi. Benim evladımdan doğan Hasan ve Hüseyin onun evlatlarıdır. Kardeşi Cafer bin Ebu Talib cennette iki kanatla mükafatlandırılmıştır. Öyle ki meleklerle istediği yere kanat açarak uçabilir. İlk ve son ilim onun nezdindedir. O bana iman eden ilk insandır. O ölümüm sırasında benimle görüşen son kişidir. O benim vasim ve tüm vasilerin varisidir.
Hazreti Ali aleyhisselamın velayeti resmen ilan edilmeden önce nazil olan ayet, bir yandan kaderin fevkalade önemini ve öbür yandan da Resulullah'ın bu konudaki kaygılarını yansıtır. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Kur'an-ı Kerim bu ayette açıkça Hazreti Ali aleyhisselamın velayetinin aşikar bir şekilde ilan edilmesinin ilahi risaletin yarım kalacağı şeklinde beyan ediyor ve Allah Resulü'nün bu konuda duyduğu kaygılara karşı da o Hazreti korunma sözü veriyor. Öte yandan Hazreti Ali aleyhisselamın velayeti Kadir'de ilan edilmesinin ardından nazil olan ayette mümin insanların gönlünde büyük bir sevinç duygusu ve huzur ve güven hissi yaratır. Bugün kafirler sizin dininizden onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim.
Tahran Radyosu.
Kadir tüm varlık alemini kapsayan sonsuz ve dipsiz bir okyanus gibidir. Kadir, tarihin bir parçası değil, tüm tarihtir. Kadir, Hazreti Ali ile bütünleşmiştir. Kadir, İmam Ali'nin ve onun Rabbinin kelamıdır. Kadir, insanların hidayete erdirilmesi ve irşad edilmesi ve ilahi enbiyanın risaletinin devam etmesi için yaşanması gereken bir zaruretti. Ve bu risaleti üstlenebilecek kişi Ali'den başkası olamazdı ve olmadı da. Gerçekte münafıkların tüm planlarını birden suya düşürecek ve İslam'ı o hassas dönemde koruyacak tek şey İslam peygamberinin halifinin belirlenmesi ve resmen ilan edilmesiydi. Nitekim Hazreti Fatıma bu konuda şöyle buyurur. Resulullah Kadir'de Ali için velayet ahdini güçlendirdi. Kadir Hum münafıkları felç etti. Şom ve şeytani planlarının uygulanmasını engelledi. Kadir tüm ilahi dinlerin özeti, yaratılışın özü ve sonucu ve vahiy mektebinin özetidir. Ve sırf tarihi bir hadise değildir. Bu kutsal ad, inancımızın ünvanı ve dinimizin esasıdır. Kadir, nübüvvetin sonucu ve risaletin meyvesidir. Kadir, Müslümanların dünyanın son gününe dek izleyecek yolun belirleyicisidir. Kadir, kader belirleyen bir maceradır. Ve Kadir hutbesi en belirgin ve en canlı belgesidir.
İslam tarihinde Kadir ve İmamet Bi'set günü kadar önemlidir. Zira Kadir imameti yaratmış ve risaletin devamı olmuştur. Bu konuda Hac Mirza Cevad Meleki Tebrizi şöyle yazıyor: Kadir'in Bi'sete oranı, batının zahiri ve ruhun insana oranı gibidir. Zira Bi'sette her ne kadar hayır ve saadet varsa, Emirül Müminin ve imamların velayetine bağlıdır. Kadir Bayramı, İslami bayramların en büyüğü ve en önemlisi olduğundan, bu bayram için birçok gelenekten söz edilmiştir. Bugünün amelleri ve gelenekleri hiçbir günün amelleriyle kıyaslanamaz ve bu amellerde ve geleneklerde tüm gruplar muhatap alınmıştır. Bugünün ibadi ebadının biri gece namazıdır ve Kadir gününde Kadir'in cami namazı, orucu, Allah'ı ve peygamberini anmak, Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamı ziyaret etmek ve gusül etmek gibi amellere örnek verebiliriz.
Kadir gününde en eski geleneği bugünün özel kutlamasıdır ve Kadir'in yüce kavramını ve manasını yansıtır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: Ne zaman bugün de din kardeşini ziyaret edersen şöyle dersin: Allah'a şükürler olsun ki bize bugün dolayısıyla saydı ve bizimle bağladığı ahit ve sözleşmeye bağlı kalan mümin kullardan yaptı ve bizi kıyamet gününü tekzip eden ve inkar edenlerden yapmadı. İmam Rıza aleyhisselam da şöyle buyurur: Bugün de birbirinizi kutlayın ve ne zaman din kardeşinizle karşılaşırsanız şöyle deyin: Hamdolsun bizi Emirül Müminin Ali'nin velayetine inananlardan yapan Rabbimize.
İmamet ve Velayet Bayramı, Kadir Bayramı tüm aşıklara kutlu olsun.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu ise 8 yıllık kutsal savunma yılları sırasında hakkın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit, kimileri ise gazi veya esir oldu. Ermeni toplumu kutsal savunma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam inkılabına ve ülkeye takdim etmiş, bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış, 143'ü de gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk da zalimane bombardımanlar altında şehit olmuştur. Böylesi fedakarlıklara benzer durum ise Asuri Hristiyanlar arasında görülmektedir. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması, ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesini savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yılı kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışı bile ecnebi eline düşmesin diye kendi can ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor: "Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şahit denir. Ayrıca Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz: İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten daha büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadeleri yer verdi: Şehitler Hazreti İsa'dan aldıkları bu emri yerine getirdiler ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler. Böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şahadet yolundan giderek kendi ülke, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar. Ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir gün habersizce evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesi ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmeleri ve öyle şaşkınlık içinde onu yolcu etmeleri bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvest Babumyan ailesiyle görüştüğünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galvest, inkılap ve grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda da şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor: Ayetullah Hameneyi'nin daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordu. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mert'ti. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Tahran Radyosu.
Galvez'in işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaşatsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağıyım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın doğumunu sizlere kutluyorum. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağında ne iş yaptıklarını sordular. Daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisi, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de göz altından Galvez'in resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı, erkek mi? Biri kız, biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı, sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, demeleri icap ederdi. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer bize kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız, mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşların evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Boğazım düğümleniyor. Ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerimin yağmasına izin veriyorum. Salonda ise Ermeni psikoposu ve Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanımefendi gelsinler de şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyin. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çay bir parça tatlıyla içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturun. İkramlığa ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten eşinizi bu ülkenin ülkeleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katılanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazı ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamene-i İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Culfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda sene 1337. İsfahan'a gittik. Culfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Hiç kimse Ermeni olduğumuzdan şüphelenmiyordu ve Ermeni halkı bizimle dostça davrandı. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvez'in kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi, onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki, size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdim ve kalbimde amin dedim.
Ayetullah Hamenei bizimle vedalaşmak için yerinden kalkıyor. O kadar sade ve alçak gönüllüydü ki tüm bu utanç ve ızdırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesini ve rehberimize Galvez'in ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak isterdim. Ama daha fazla zaman yok. Ayetullah Hamenei ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuştuğuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Evet değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün ve önümüzdeki birkaç sohbetimizde sizlerle birlikte Sistan ve Beluçistan eyaletine sıcak kanlı halkı ve sevdikleri yemeklerle tanıştıracağız.
Dinleyicilerimiz, bugün hep beraber Sistan ve Beluçistan eyaletine gitmek istiyoruz. Binlerce yıl önce İran'ın tarihi ve mitolojik kitaplarında halkının izine rastlanan efsanevi ve tarihi bir bölge. Bu bölge kuzey ve güney olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Eyaletin kuzey kısmı Sistan'dır, güney kısmı da Beluçistan. Eyalet halkının çoğu genelde bu iki kavimden oluşuyor ve her biri de kendi şive ve lehçesine sahiptir. Eyaletin merkez kenti aynı zamanda İran'ın 12. büyük kenti olan Zahidan'dır. Ardından Zabul, İranşehir, Çabahar, Serevan, Haş ve Nikşehir kentleridir.
Dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde eyaletin kuzey kesimine ve Zabul kentine gitmek istiyoruz. Zabul, eyaletin merkez kenti Zahidan'ın 205 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Hahamenişvilerin kitabelerinde Zabul kentinden Darang veya Darangiana olarak söz ediliyor. Burası Hahamenişvilerin sertaplarından biriymiş ve Hahamenişi krallarına vergi ödüyormuş ve İskit, Aryan kabileleri tarafından yönetiliyordu. Satraplik İran medeniyetinde ülke topraklarından ayrıldığı idare birimlere verilen ad veya Perslerin valilik atamaları olarak da adlandırılabileceğimiz sistemdir.
Zabul kenti, antik İran kültürü ve Firdevsi'nin Şahname edebiyatında İran'ın ünlü pehlivanının ana yurdudur ve ondan Zabulistan olarak söz ediliyor. Aslında Zabulistan günümüz Sistan'dır ve Firdevsi'nin Şahnamesinde bu konuya vurgu yapılıyor. Bu bölgedeki uygarlığın bir diğer belirtisi ise Zabul kentinin 56 kilometre mesafesinde olan yanık kenttir. Gerçi günümüzde bu kent meskun değildir fakat bir dönemler en önemli tarihi medeniyetlerden biriydi.
Amerikalı ünlü İran bilimcisi Richard Fry, Sistan bölgesini yaptığı ziyareti sırasında bu toprakları şöyle anlatıyor. Sistan arkeologların cennetidir. Yanık kent bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar ve kazılar bu şehrin 5000 yıl önce en önemli uygarlık ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor ve böyle bir uygarlığın var olmasının ve ortaya çıkmasının nedeni hiç şüphesiz Hilmand Nehri ve Hamun Gölü'dür. Zabul bölgesinin tarihi ve doğa manzaralarından Zabul Çehildohter Kalesi, Zabul Rostem Kalesi, Ergi Muhammed Hüseyin Han Narui, ekseni dik rüzgar değirmenleri olan Havuzlu Asbadlar, Hamun Sulak Alanı ve diğer birçoklarına değinebiliriz.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Sistan ve Beluçistan eyaletinin kuzeyinde genelde Sistan ve güneyinde Beluç kavimleri yaşıyor. Bu yüzden bu eyaletteki yemek çeşitliliğinin de fazla olduğu tahmin ediliyor. Sistan geçmişte İran'ın tahıl ambarı olarak biliniyordu. Bu nedenle bu bölgenin yemeklerinde çeşitli tahıllar bulunabilir. Buna ilaveten bölgede sulu yemekler ve de çeşitli işkeneler çok sevilen yemekler arasındadır.
Diğer yandan Beluçistan bölgesinde çeşitli yemekler ve horeşler, acı baharatlar ve bol soğan ile pişiriliyor. Bu yüzden yöre yemeklerinin tadı çok daha farklı oluyor. Ayrıca Beluçistan'da hayvancılık çok yaygın olduğu için günlük yemeklerin hazırlanmasında bolca süt ürünleri ve hayvan eti kullanılıyor. Diğer yandan Çabahar ve Konarak halkı ve genelde Umman Denizi, Sahil Şerit halkı günlük öğünlerinde balık tüketiyorlar. Bu arada hurmanın ana ürün olduğu bölgelerde hurma ile birlikte çeşitli yiyecekler de hazırlanır.
Sistan ve Beluçistan halkı arasında sevilen baharatlardan biri açardır. Bu yöresel baharat aslında birkaç besin maddesinden oluşuyor. Açar kelimesi çeşni ve ekşi anlamındadır ve Hindistan ile Pakistan halkı arasında da farklı çeşitleri vardır ve daha çok sıvı halinde tüketilir. Fakat Sistan'ın açar baharatı ise görünüşte katı, çapı geniş fakat yüksekliği az olan bir yatsı haline getirilmiş toplar şeklindedir. Rengi koyu sarı ve dokusu kuru ve tamamen kırılgandır. Kokusu ise baharatların karışımıdır. Sistan halk arasında açar yapımı tıpkı efsaneleri gibi çok uzun sürer. Açar baharatı bölgenin birçok yemeğinde kullanılır. Zira yemeğe çok güzel bir tat verirken aynı zamanda antioksidan özelliği de bulunmaktadır.
Tahran Radyosu.
Şimdi açar baharatının yapımı için 1 kilo buğday, 3-4 kilo soğan, 3-4 kilo eşniz tohumu, 100 gram kimyon ve fırın kimyonu, 150 gram zerdeçal, 50 gram kurutulmuş dereotu, 50 gram köri, 1-2 kaşık kurutulmuş çemen, 150 gram tuz, kırmızı ve karabiber ve zevkle göre domatese ihtiyaç vardır. Açar baharatının yapımı için önce buğdayları iyice yıkadıktan sonra pişirme gerekir. Buğdaylar pişince iyice kurutarak değirmenden geçirip iyice un haline getirmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken buğdayların pişme oranıdır. Zira eğer buğdaylar fazlasıyla pişerse kuruyunca çok sertleşir. Buğdayların rahatlıkla dişle kırılacak kadar pişmesi gerekir. Bu arada soğanlar dışında diğer tüm malzeme öğütülerek birbiriyle karıştırılır. Ardından soğanlar soyulup rendelenir. Soğanlar suyu ile birlikte büyükçe bir kaba alınır ve un haline getirilen buğday hariç diğer tüm malzemeler eklenir ve elle iyice yoğrularak ardından buğday unu eklenir ve hamur kıvamına gelene kadar yoğrulur.
Şimdi yapılan hamurdan parçalar alarak elle istenilen şekil verilir ve güneş ışığından uzak bir şekilde temiz bir bez üzerine 10 gün boyunca kurutulmaya bırakılır. Unutmayın ki hamuru hazırlarken asla su eklenmez, soğanın kendi suyu yeterli olacaktır. Ayrıca zerdeçal miktarını kesinlikle azaltmayın ve açar baharatını besin değerini yükseltmek için rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Bu arada eğer buğdayı bu şekilde un haline getirmek sizin için zor ise kepekli buğday unu da kullanabilirsiniz.
Muhterem dinleyiciler, açar baharatının yapımını anlattıktan sonra sohbetimizin devamında Sirsan halkının sevdiği bir yemeğin malzemeleri ve tarifini sizlere vermek istiyoruz. O çizek yemeği aslında tamamen bitkisel olan bir nevi eşkenedir ve yapımında ise açar baharatı kullanılmıştır. 2 kişilik bu yemeğin yapımı için 2 adet domates, 1 adet orta boy soğan, 2 adet patates, yeteri kadar su, 1 adet yumurta, yöresel açar baharatı ve biraz hayvansal yağ gerekir.
Evet, tarifine gelince önce soğanı hayvansal yağda altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Ardından küp doğranmış domatesleri ekliyor ve kızartmaya devam ediyoruz. Domatesler suyunu iyice salınca daha önce küçük parçalara böldüğümüz yöresel açar baharatlarını ekliyor ve 1-2 çevirmenin ardından suyunu ekliyor ve kaynamasını bekliyoruz. Bu arada patatesleri soyup küçük boyutta küp halinde doğruyoruz. Tencere kaynamaya başlayınca patatesleri ekliyor ve pişmesini bekliyoruz. Patatesler yumuşayınca tencerenin altını kısıyor ve yumurtaları tıpkı çılbır yapar gibi tencereye kırıyor ve yine pişmesini bekliyoruz. Yumurtalar pişince yemeğimiz hazır. Yemeğin suyuna ekmek doğrayıp tirit şeklinde afiyetle yiyebilirsiniz.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş desteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslami talimin tümünün ruhu birlik ve beraberliğe çağrıdır İslam'da. Bu yüzden ruhbanlığa ve inzivaya çekilmeye yer yoktur. Ama aynı zamanda İslam dini insanın kendisine ve Rabbine dönmesi için itikaf ameline bir fırsat olarak belirlemiştir. Böylece maddi yaşamın dönemeçlerine takılıp kalan insan kendini bulması ve canını ve ruhunu varlık alemine yaratan Rabbi ile bütünleştirmesi için iyi bir fırsat elde etmiş olur.
Geçen bölümlerde ibadetin İslam dininin en önemli erkanlarından biri olduğunu ve bunun için ve Allahu Teala ile irtibat kurmanın en iyi ve en pak mekanı da camiler olduğunu anlattık. Gerçekte cami insanların orada daha rahat bir şekilde maddi dünyadan kopması ve yegane Allah ile irtibat kurması için kutsal bir mekandır. Bu yüzden bazı insanlar belli bir süre camide kalır ve Allahu Teala'ya ibadet eder. Camide ibadet niyetiyle kalma ameline itikaf adı verilir. Bu ibadet kendi içinde namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua etmek gibi birçok ibadeti barındırır.
Evet, biraz önce de belirtildiği üzere İslami talimin tümünün ruhu, birlik ve beraberliğe çağrıdır. İslam'da bu yüzden ruhbanlığa ve inzivaya çekilmeye yer yoktur. Ama aynı zamanda İslam dini insanın kendisine ve Rabbine dönmesi için itikaf ameline bir fırsat olarak belirlemiştir. Böylece maddi yaşamın dönemeçlerine takılıp kalan insan kendini bulması ve canını ve ruhunu varlık alemine yaratan Rabbi ile bütünleştirmesi için iyi bir fırsat elde etmiş olur. Gerçekte itikaf insanın kendi ruhi ve manevi durumunu gözden geçirme fırsatıdır. İtikafta bulunan insan tüm yeteneklerini, davranışlarını ve duygularını gözden geçirerek kendisiyle Rabbi arasındaki ilişkinin üzerinde düşünmeye başlar.
İtikaf ibadeti, namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, tevbe etmek ve istiğfarda bulunmak gibi ibadetleri içerir. Bu ibadetlerin tümünün ortak amacı Allahu Teala katına yakınlaşmaktır. Ama her birinin de ayrı bir amacı söz konusudur. Örneğin namaz insanı günahlardan ve münkirlerden korur. Oruç ise insanın sabır ve dayanma gücünü geliştirir. Bir dizi ibadetten oluşan itikaf ibadeti de bu ibadetlerin her birinin içerdiği amacı kapsamakla beraber başka bir amacı da vardır. Bu amaç ise Allah'tan başkasından kopma alışkanlığını geliştirmektir. İtikafta bulunan insan itikaf süresi boyunca tüm dünyevi bağlardan kurtulur ve tüm zamanını ibadet yaparak geçirir. İtikafta bulunan insan Allah'ın evi olan camiden ayrılarak kendisinin veya başkasının evine gitmez. Kur'an-ı Kerim ve dua ve namazdan başka hiçbir söz etmez. İtikafta bulunan insan kendi iradesini ilahi irade yönünde tutar ve gün boyunca ilahi rıza uğruna yemekten içmekten el çeker, oruç tutar ve namaz için kıyam eder. İtikafta bulunan insan kendisini öylesine ibadete kaptırır ki Rabbine beni kopmanın kemaline ve seninle bütünleşmeye ulaştır demeye başlar. Bu cümle İmam Ali aleyhisselamın Şaban ayında münacatının bir bölümüdür.
Aslında itikaf ameli İslam dinine özgü değildir ve diğer ilahi dinlerde var olan bir ameldir. Nitekim Hazreti Musa, ümmetini hidayet erdirmek ve yönetmek gibi onca ağır sorumluluğuna rağmen Rabbi ile halvette görüşmek üzere Tur Dağı'na çekildi. Hazreti Süleyman da Betülmukaddes'te itikaf ederdi. Zekeriya Nebi ve Hazreti Meryem de Betülmukaddes'te itikaf eden ilahi insanlardandı. Tevhide inanan Hicaz halkı tenha yerlerden ve halkın gözünden uzak mekanlarda itikafta bulunurdu. Onlar da gittikleri mekanlarda ibadet eder ve varlık aleme üzerinde düşünür ve gerçeği ve hakikati anlamaya çalışırdı.
İslam peygamberi de Bizet'ten önce her yıl birkaç ay Hira mağarasında itikaf ederdi. Ancak İslami nizamı kurduktan sonra camide itikafta bulunmak ve yeni şartları Resulullah tarafından belirlenerek yaygınlaştırdı. Nitekim o Hazret her yıl mübarek Ramazan ayının son gününde camide itikaf ederdi. Böylece itikaf geleneği zamanla Müslümanlar arasında yaygınlaştı. Hali hazırda da itikaf ibadeti her yıl mübarek Ramazan ayının son 10 gününde birçok İslam ülkesinde özel bir ihtişamla gerçekleşir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Kufe Camii her yıl mübarek Ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadeti için özel hazırlıkları yapan camilerdir.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin ikinci bölümünde Müslümanların dördüncü kutsal camii olan Kufe Camii'ni anlatmak istiyoruz.
Kufe Camii, İslam dünyasının ilk dört büyük camii arasında yer alır. Bu cami adından da anlaşıldığı üzere Kufe'de inşa edilmiştir. Kufe Camii, bazı rivayetlere göre Mekke'de Mescid-i Haram ve Medine'de Mescid-i Nebi'den sonra İslam dünyasının en önemli camidir ve bazıları bu caminin kerametini Mescid-i Aksa'dan da fazla olduğunu belirtmiştir. Bazı rivayetlere göre Kufe Camii'ni ilk tasarlayan ve büyük bir alanda inşa eden ilk insan Hazreti Adem'di ve daha sonraları Hazreti Nuh büyük fırtınadan sonra bu camiyi yeniden inşa etti.
Rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam Kufe halkına hitaben şöyle buyurmuştur: Allah Teala size başkalarına vermediği bir şeyi bağışlamıştır. Allah Teala bu mekana, yani Kufe Camii'ne özel bir üstünlük vermiştir. Bu cami, Hazreti Adem'in evi, Hazreti Nuh'un mekanı, Hazreti İdris'in menzili ve Hazreti İbrahim Halil'in musallası ve kardeşim Hızır ve benim namaz kıldığımız mekandır. Öyle bir zaman gelir ki bu cami vaat edilen Mehdi'nin ve tüm müminlerin namaz kıldığı mekan olur. Yeryüzünde içine giren ve ona gönül vermeyen mümin kalmaz. Sakın bu mekanı terk etmeyin veya unutmayın. İçinde namaz kılın ve kıldığınız namazla Allah katına yaklaşın ve hacetlerinizi Allah'tan talep edin.
İmam Sadık Aleyhisselam da İslam peygamberinden naklen bu kutsal cami hakkında şöyle buyurmuştur: Gerçekten bu cami cennet bahçelerinden bir bahçedir. Gerçekten burada kılınan her vacip namaz 1000 namaz kadardır. Ve kılınan her nafile namazı da 500 nafile namazı gibidir. Ve içinde Kur'an-ı Kerim tilavet etmeksizin ve zikirsiz oturmak bile ibadettir. Eğer insanlar bu mekanı ne denli faziletli olduğunu anlayacak olursa, çocuklar gibi yerlerde sürünme pahasına ona doğru akın ederler.
Kameri 17 yılında İslam ordusu şimdiki İran ve Irak sınırında bulundu. Sıralarda Salman Farsi ve Hudayfe bin Yaman döneminin halifesi tarafından ordunun ikamet etmesi için o bölgede uygun bir alan bulmakla görevlendirilir. Onlar bölgeyi dolaştıktan sonra Kufe diyarını uygun bulur ve ardından burada iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah-u Teala'dan bu mekanı huzurlu ve sağlam bir mekan yapmasını temenni eder. Burada inşa edilen ilk bina ise Kufe Camii oldu. Zira eskiden kent inşaatında ilk iş kentin ulu caminin yerini belirlemekti ve daha sonra kentin caddeleri ve mahallelere söz konusu camiye ulaşma imkanlarının kolaylığına göre belirlenirdi. Günümüzde hala İslam'ı kentlerin eski okullarında bu tarzda bir mimari gayet net ve açık bir şekilde göze çarpıyor ve ulu camilerin kent merkezinde inşa edildiği gayet açık bir şekilde ortada. İmam Ali Aleyhisselam Kamer'e 36 yılında Küfe kentine geldiğinde ilkin Küfe Camii'ne geldi ve burada halka hitaben hutbe okudu.
Kufe Camii'nde her biri büyük bir nebiye veya evliyaya ait olan mekanlar vardır. Bu mekanlara makam adı verilir. Bu makamların bazıları için özel mustahap namazlar ve ameller tavsiye edilir. Başta Müslümanlar ve özellikle Ehl-i Beyt hayranları için özel önem arz eden bu makamlardan biri Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın namaz mihrabıdır. Bu mekan İslam peygamberinin halefi ve vasisi Hazreti Ali bin Ebu Talib'in Kufe Camii'nde namaz kıldığı mekandı. Ve bu mihrapta Havariç tarikatından İbni Mülcem Muradi adındaki mel'un, İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek başını zehirli kılıcı ile yardı. İmam Ali Aleyhisselam başını aldığı kılıç darbesi sonucu kanlar içinde mihrapta yere yığıldı. O sırada mübarek sesiyle şöyle buyurduğu duyuldu. Kabe'nin Rabbini andolsun ki kurtuldum.
Dekketul Kazal Küfe Camii'nde İmam Ali Aleyhisselam'ın orada yargı işiyle ilgilendiği mekanın adı. Bu mekanda kısa bir sütun vardır. Sütunun üzerinde Nahl suresinin 9. ayeti yer alıyordu. Ayet Allah Teala'nın adalet ve ihsana emrettiğini buyurur. Küfe Camii'nin 7. sütunu ise Hazreti Adem makamı olarak ün yapmıştır. İslam peygamberi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru hareket ettiği Miraç gecesinde Küfe diyarına geldiğinde Hazreti Cebrail İslam peygamberine şöyle buyurur. Ey Allah'ın Resulü! Sen şimdi Küfe Camii'nin karşısındasın. Allah Resulü Yüce Allah'ın icazetinin ardından bu kutsal camide iki rekat namaz kıldı. Miraç makamı İslam peygamberinin Miraç gecesinde Küfe Camii'ne geldiğinde Allah Teala'nın izniyle yere inerek iki rekat namaz kıldığı mekandır.
İmam Seccad Aleyhisselam makamı da Kutsal Kufe Camii'ni ziyaret edilen makamlarından biridir. Ebu Hamza Semali'den bir rivayette şöyle nakledilir. Bir gün Kufe Camii'nde oturuyordum. O sırada tertemiz bir elbise ve hoş bir yüz ve hoş bir koku ile camiye giren ve yedinci sütunun önünde duran birini gördüm. Dört rekat namaz kıldı. Dikkatle baktığımda İmam Seccad Aleyhisselam olduğunu anladım. Mübarek ellerini öptüm ve Kufe Camii'ne gelişinin sebebini sordum. Kufe Camii'nde namaz kılmak için şeklinde buyurdu. Nuh gemisi makamı da Kufe Camii'nin has mekanlarından biridir. Bu mekan caminin ortasında çukur bir alandır ve Nuh gemisinin karaya oturduğu mekandır. Rivayetlere göre Nuh gemisi uzun bir süre suların üzerinde yüzdükten sonra bu noktada karaya oturmuştur.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Sizce Yahudiler Siyonizmin ortaya çıkmasından önce Tevrat'ın görüşlerine tam olarak bağlı mıydılar? Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bu podcast her bölümünde bir soru sorarak Filistin'e mülkiyet meselesini dini ve tarihsel metinlerde incelemeye çalışıyor. Merhaba, Filistin İbrahim'in Toprakları podcastine hoş geldiniz. Bu podcastin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümümüzde Tevrat'ın Yahudilerin kutsal kitabının Filistin toprağı hakkında ne söylediği sorusuyla başlamak istiyorum. Biz bu podcast'te Siyonizmin Filistin topraklarına karşı yaptığı engellemeleri ve Filistinlilere yönelik insani olmayan işgal girişimlerini anlatacağız. Ancak bu bölümde özel olarak yanlış bir anlatıyı da inceleyeceğiz. Sizi bu anlatıyı bizimle birlikte dinlemeye davet ediyorum. Lütfen sitemiz iranradio.ir ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edin. Burada ücretsiz podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen yeni bölümler yayınlandığında haberdar olmanız için bildirim ayarlarınızı aktif hale getiriniz. Şimdi Filistin, İbrahim'in Toprakları podcastının ilk bölümüne geçelim. Her şey Siyonistlerin dünyanın tüm medyasında yayarak Filistin işgalini meşrulaştırmaya çalıştıkları birkaç kelimelik bir anlatı ile başladı. Bu iddiaya göre Filistin toprağı boş bir araziydi. Peki gerçekten öyle miydi? Tarihçilere ve arkeologlara göre Filistin bölgesi taş devrinden beri insanların yaşadığı bir yer olmuştur. Filistin'in bilinen en eski adı Filistin'e ilk göç eden Kenani Araplardan gelen Kenan ülkesidir. Bu grup M.Ö. 3500 yılında Filistin'e yerleşmiştir. Ancak Filistin adı M.Ö. 1300 ila 1200 yıllarında Batı Asya'dan buraya göç eden ve Palest veya Falest olarak bilinen bir halktan gelmektedir. Bu halk bu topraklarda varlığını sürdürdüğü için bölgeye kendi adını vermiştir ve burası Palestina veya Filistin olarak anılmaya başlanmıştır. İbrahim'in Kenan diyarına gelişiyle birlikte M.Ö. 1900 yıllarından itibaren bu topraklarda tevhid ve tek tanrı inancına inanılmaya başlandı. İbrahim putları kırdıktan sonra kavmi arasında yaşayamayınca Allah bir melek vasıtasıyla ona seslendi ve onu Filistin topraklarına doğru yönlendirdi. Aslında Allah Filistin topraklarını İbrahim'e ve nesline verdi. İbrahim'den sonra oğlu İshak ve torunu Yakup da Filistin'de yaşadılar. Ancak Yakup'un çocukları Mısır'a göç ettiler. Yakup'un torunları ve çocukları olan İsrail oğulları Musa'nın vefatından sonra Yuşa'nın liderliğinde Filistin'e geri döndüler. Daha sonra Filistin'de karışıklıklar yaşandı ve bu durum Talut'un hükümdarlığına kadar devam etti. Talut İsrail oğullarına 20 veya bazı rivayetlere göre 40 yıl hükmetti. Ondan sonra damadı Davud onun yerine geçti. Davud, M.Ö. 1000 civarında Kudüs'ü başkent yaptı. Davud'dan sonra oğlu Süleyman hükümdarlık yaptı ve bu dönemden sonra Filistin'de inşaat ve gelişme yaşandı. Ancak dikkat çekici olan şu ki, uzun yıllar boyunca Filistin'in çoğunluk nüfusu Kenanlı Araplardan oluşuyordu ve zamanla diğer Arap kabileleriyle karıştılar. Bazı tarihsel dönemlerde de İsrailoğulları Filistin'in bazı bölgelerinde hüküm sürdü. İranlı Müslüman düşünür Murtaza Mutahhari Filistin tarihi hakkında şunları söyler. Filistin toprağı ne İslam öncesi ne de İslam sonrası hiçbir dönemde Yahudilere ait olmamıştır. Sadece kısa bir süre Davud ve Süleyman orada hüküm sürmüştür. Müslümanlar Filistin'i fethettiğinde Filistin Hristiyanların elindeydi ve Müslümanlar Hristiyanlarla barış anlaşması yaptılar. Anlaşmanın maddelerinden biri de Filistin'in Yahudilere bırakılmamasıydı. Babil İmparatorluğu'nun Fars kralı Kuroş tarafından fethedilmesinden sonra Filistin'de Ahmeniş İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Kuroş daha önceki hükümdarların aksine sürgünlerle halkları kontrol etmek yerine fethetti, halklara din özgürlüğü veren bir ferman yayınladı. İranlılar sürgünleri kendi topraklarında yerleştirdiler ve tapınaklarını da yeniden inşa etmelerine izin verdiler. Bazı araştırmacılara göre bu politika Kuroş'u özgürlükçü bir lider olarak göstermiş ve halk arasında sevilmesine neden olmuştur. Miladan önce 538 yılında İranlılar Yahudilerin Kudüs'e geri dönmelerine izin verdi. Yahudiler Yehud adında özel bir Yahudi topluluğu kurarak Ahmeniş İmparatorluğu'na bağlı yaşadılar. Babilliler tarafından yıkılan ilk mabet Yahudi halkın gözetim altında yeniden inşa edildi. Bir süre sonra Yahudiye'de büyük dini değişiklikler yaşandı. Bu dönemde Yahudi dininde tek tanrılılık ve sadece Yehova adında bir tanrıya ibadet etme inancı egemen oldu. Daha önce Yehova diğer tanrılar arasında bir tanrı olarak kabul edilirdi. Samare bölgesi ve Samirlilerin yaşadığı bir yerdi. Samiriler de Yahudiler gibi Yehova'ya ibadet eden ve kendilerini İsrailoğullarından sayan etnik dini bir grupturlar. Ancak Samirlilerin Asurluların soyundan geldi ve Yahudilerin komşuları olduğu söyleniyor. Gerizim dağı çevresinde toplanan Samiri tapına takipçileri Kudüs'teki Moria dağ çevresindeki Yahudi tapına takipçileriyle uzun süredir süregelen bir rekabet içindeydi. Filistin topraklarının diğer halklarından biri de Edomlulardı. Edomluların toprakları günümüz Ürdün'ün güneyini kapsıyordu ancak daha sonra doğudan gelen göçebe kabileler özellikle Nebatyalılar tarafından batıya doğru itilerek Yahudiye'nin güney bölgelerine göç ettiler. Bu göç Babililerin Yahuda krallığını fethetmesinden bir veya iki nesil önce başlamış ancak Yahuda'nın zayıflamasıyla hızlanmıştı. Toprakları ise Edomya olarak anılıyordu. Miladan önce 6. ve 5. yüzyıllarda İranlılar topraklarının bir kısmını günümüz Lübnan'ında bulunan Sur ve Sidon şehir devletlerinin Fenike kralına verdi. Bu deniz ticaretini kolaylaştırmak veya deniz hizmetleri karşılığında bir ödeme olabilirdi. Yaklaşık aynı zamanda Celile bölgesi de Sur'a verildi. Böylece 4. yüzyılın ortalarına dek Fenikeliler Akdeniz'in doğu kıyısında Aşkelon'dan güneydeki kıyı ovalarına kadar tüm kıyı şeridine sahip oldular. Aynı dönemde Kaydari adında küçük Arap kabileleri de Sina çölünde de yaşıyorlardı. Gazze'den önemli bir ticaret merkezi Arabistan yarımadasına uzanan çöl ticaret yollarını kontrol ettikleri için İranlılar için stratejik ve ekonomik olarak büyük önem taşıyorlardı. Bu kabileler Ahmenişilerle dostane ilişkiler içindeydi ve bir dereceye kadar bağımsızdı. 4. yüzyılın ortalarına kadar Kidariler güneydeki Hicaz'dan kuzeydeki Negev'e kadar uzanan bölgede egemen olan bir kabileydi. Ancak M.Ö. 380 civarında Kidariler İranlılara karşı başarısız bir isyana katıldılar ve ticari ayrıcalıklarını da kaybettiler. Bundan sonra ticari imtiyazlar Nabatalyalılar tarafından da ele geçirildi ve Nabatyalılar Negev'e yerleşerek burada gelişmiş bir uygarlık da kurdular. İran ve Yunanistan arasındaki savaşlar nedeniyle tarihi Filistin bölgesi Akdeniz ve Ürdün Nehri arasında Litani ve Kızıldeniz arasında kalan bölge sürekli olarak Yunan kültürünün etkisi altında kaldı. M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda Yunan paraları dolaşmaya başladı. Yunan tüccarları 6. yüzyılda kıyı boyunca ticaret merkezleri kurdular ve buradan Yunan seramikleri, sanat eserleri ve diğer lüks eşyalar bölgeye de getirildi. Bu eşyalar çok popülerdi ve Filistin bölgesindeki hiçbir zengin ailede Yunan seramiği bulunmazdı. Yerel çanak çömlekçiler de Yunan ürünlerine taklit etmeye çalışsalar da ürünlerinin kalitesi Yunan ürünlerinin kalitesinden düşüktü. Kısa süre sonra M.Ö. 4. yüzyılın başlarında Yahudiye bölgesi para basmaya başladı. M.Ö. 404 yılında Mısır, Filistin ve Fenike'de göç ve nüfuzunu genişletmeye başladı ve bu da İran ile çatışmasına neden oldu. Kısa bir süre için Mısır, Fenike'nin her iki kıyısını da kontrol altına aldı ancak sonunda M.Ö. 345 yılında İran tarafından fethedildi. M.Ö. 6. yüzyılda Arapça, Kuzey'de Celili ve Samarya'da yaygınlaştı ve Filistin bölgesinde konuşulan dil olarak İbranice'nin yerini aldı. İbranice hala Yahudi bölgelerinde kullanılıyordu. Ancak sürgünden dönen Yahudiler Arapçayı benimsedi ve İranlıların hükümdarlığı döneminde de diğer halklarla iletişim kurmak için Arapça kullanıldı. İbranice ise üst sınıfa ait bir dil ve dini bir dil olarak kaldı. Yakup'un Mısır'a gelişinden 430 yıl sonra Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkararak vaat edilmiş topraklara götürdü. Bu yolculuk 40 yıl sürdü. Musa bu uzun süre boyunca kavmine yönetmeye devam etti ancak İsrailoğulları sık sık isyan etti ve sınırları aştı. Musa'dan sonra Yuşa onun yerine geçti ve İsrailoğullarını Ürdün'ü geçerek yeni şehirlere ulaştırdı. Halkı yağmaladılar ve öldürdüler. Ancak Filistin halkı onlara karşı direndi ve sonunda İsrailoğullarını yendi. Ancak birçok savaştan sonra İsrailoğulları tekrar güçlenerek şehirlere hakim oldu. M.Ö. 1000 civarında Davud, Kudüs'ü Filistinlilerden alarak orada Betül Mukaddes'i yani Allah'ın evine inşa etti. Bu yapı Davud peygamberden sonra Süleyman peygamber tarafından tamamlandı. Süleyman 40 yıl hüküm sürdü ve Kudüs'e barışı getirdi ancak ondan sonra İsrailoğulları arasında tekrar zulüm ve yağma başladı. Daha önce belirtildiği gibi M.Ö. 730 civarında Asur İmparatoru Şalmanesr İsrail'e saldırdı. Birçoğunu esir aldı ve yerine Babililere de yerleştirdi. 200 yıl sonra Yahuda ülkesi yeniden Asurluların saldırısına uğradı ve bu da İsrailoğullarının çöküşü ve esaretiyle sonuçlandı. Sonunda İran kralı Kuruş Babil'i fethetti ve Yahudileri özgür bırakarak Filistin ve Kudüs'e geri dönmelerine izin verdi. Kudüs'teki huzur, İran'daki Ahameniş İmparatorluğu'nun son kralı 3. Dariush saltanatının sonuna kadar sürdü. M.Ö. 300 civarında İskender, İran, Mısır, Suriye, Fenike ve Filistin'e saldırı büyük yıkımlara yol açtı. İskender'den sonra yerine geçenler Filistin'e hakim oldu. M.Ö. 60'lı yıllardan itibaren Romalıların dünyanın bazı bölgelerini fethetme dönemi başladı. Uzun savaşlardan sonra Ermenistan, Asya ve Afrika'nın bir kısmı Suriye ve Filistin'i işgal ettiler. Kudüs'e yaptıkları saldırıda 12 bin Yahudi'yi öldürdüler, şehir sınırları yıktılar, burayı da kendi hakimiyetleri altına da aldılar. Böyle bir durumda ise İsa, ortaya çıkışı Yahudiler için bir umut ve kurtuluş oldu. Miladan sonra 30 yılında İsa peygamberlik görevine Kudüs'te başladı, insanları doğru yola davet etti. Ancak Yahudi din adamları ona kıskançlık duyarak onu yok etmek istediler ve sonunda Yahudi konseyinin fetvası ve kışkırtmaları ile İsa Romalı yönetici tarafından çarmıha gerilerek öldürüldü. Muhterem dinleyiciler, Filistin İbrahim'in Toprakları podcastını dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bölümde belirttiğimiz gibi Siyonistler Tevrat'a dayanarak Filistin'in kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Tevrat'ı incelediğimizde Allah'ın Filistin topraklarını İbrahim'e verdiğini ve onun neslinin tevhid dinine bağlı kalması gerektiğini, aksi takdirde bu topraklardan çıkarılacağını görüyoruz. Bu şart Musa tarafından da vurgulanmış ve Allah İsrailoğulları ile bu konuda sağlam bir anlaşma yapmıştır. Ancak bu şart yerine getirilmediği için Allah İsrailoğullarını iki kez Filistin'den sürdü ve üçüncü kez de tamamen bu topraklardan çıkardı. Yahudiler bu gerçekleri herkesten daha iyi bilmektedirler ve bu nedenle Filistin'den sürüldükten sonraki 18. yüzyıl boyunca bu topraklara dönmek için hiçbir girişimde bulunmamışlardır. Ancak 19. yüzyılın sonunda Yahudi sapkınları Tevrat'a dayanarak Filistin'e sahip olma iddiasında bulunmuşlardır. Sonraki bölümlerde Filistin tarihine devam edecek ve bu Siyonist iddialarını çürüteceğiz. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederek bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi rica ediyoruz. Podcastlerimizi iranradio.ir/tr adresinden dinleyebilir ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bildirim ayarlarınızı aktif tutun ve kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.